Biz burada kalıcıyız. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, programımıza hoş geldiniz. Programımızı Nurettin Turan hazırlıyor. Teknik yönetimde Cihan Aydoğan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bugün tersine göç, Türkiye'ye geri dönenler üzerine konuşacağız. Konuklarımızı hemen tanıtalım. Doktor İlhan Karaca, eğitimci ve tarihçi Doktor Taner Lüleci. Aynı zamanda göç uzmanı ve program danışmanımız Can Ünverdi bu hafta bizimle beraber. Sizler de soru ve önerilerinizle bizlere ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Belge geçer numaramız +90 312 463 32 84. Ve blog adresimiz de bizburada.blogspot.com. Tekrar hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Çok teşekkürler. Bugün tersine göç, Türkiye'ye geri dönenler üzerine konuşacağız. Biraz daha olaya tersten bakacağız aslında. Göçün tarihi 1960'lara dayanıyor değil mi?
Tabii.
Uzun bir süre boyunca oraya gitti. Vatandaşlarımız çalıştılar. Ve daha sonra da geri dönme ihtiyacı hissettiler. Ne zaman geri dönmeye başladılar acaba?
Vallahi aslında tam da geri dönmeye ihtiyacından söz etmek mümkün değil. Şimdi bu şöyle oldu. Son birkaç senelik bir hadise. Hı hı. Tabii bu 61'den 60'ların başından itibaren, hatta daha eskiye dayanan bir süreçtir. O günden bu yana tabii gidip sürekli kalan, bir müddet sonra geri dönen veyahut da hala işte orada kalmaya devam eden çok sayıda vatandaşımız var. Tabii onların çocukları, torunları falan büyüdüler. Şimdi son yıllarda ise yani başka bir süreç ortaya çıktı. Çeşitli sebepleri var bunun. Bu işte bu sürecin içerisinde Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da işte çeşitli ülkelerde doğmuş, büyümüş, okumuş, özellikle de yüksek nitelikli mesleki açıdan yüksek nitelik kazanmış çok sayıda Türk genci Türkiye'de şansını aramaya başladı. Yani gelip Türkiye'ye yerleşenler var. Benim bildiğim kadarıyla sadece İstanbul'da Almanya'dan gelen 3500 kişi vardı. Yani bunlardan zannediyorum 2000'e yakını Facebook'ta örgütlenmiş, birbirleriyle yapıyorlar. Tabii evet. Birbirleriyle de temas halindeler, dayanışma içerisindeler. Şimdi yalnız bunu işte geri dönüş olarak değerlendirmek, nitelendirmek kolay mı onu bilemiyorum.
Kalıcı
şimdi
mı şöyle, onu bilemiyoruz değil mi şu
şimdi,
an?
Şimdi bu bir nevi bir mobilite, bir hareketlilik bu. İnsanlar şimdi bir de yani geldikleri ülkeden tamamen de kopmuyorlar. Kopmaları da gerekmiyor. Hı-hı. Dolayısıyla böyle sınır aşırı bir şey yaşanıyor, bir süreçtir bu. Belki Türkiye'de kalırlar, belki üçüncü bir ülkeye gidebilirler veyahut da geri dönebilirler.
Buna işte bir şey diyemiyoruz. Dünya vatandaşı kavramı da söz konusu değil mi?
Yani işte
dünya
ama şu var, ülkemizin işte şartlarına da bağlı bu. Yani eğer burada çalışıp yaşamlarını iyi bir şekilde kurabilirlerse tercih ediyorlar, Türkiye'de yaşamayı tercih ediyorlar. İstanbul'a bulaşan zaten pek bir daha başka yere gidemiyor falan. Bir de öyle bir şey var. Evet. Ondan sonra hani hareketli, canlı bir yaşam.
O Türkiye içerisinde de var galiba. İstanbul'a evet. Giden geri dönmek istemiyor.
Sonra şöyle bir durum var. Türkiye'de şimdi yaklaşık olarak Almanya için söylüyorum. 7000 civarında Alman sermayeli iş yeri var. Bunlar tercih ediyorlar bu gençlerimize işte dil bildikleri için de aynı zamanda. Bir de başka şeyleri, erdemleri de var.
O anlamda açısından. Yani şimdi evet. 7000 evet. Civarında Alman şirketi var dediniz Can Hoca. 20.000 dolaylarında da uluslararası şirket var. Hı hı. Şimdi bu kişiler bu şirketlere aracılığıyla da geliyor. Yani sermayenin küreselleşmesiyle ilgili bir durum. Aslında bu anlamda göç etmiş de sayılmıyorlar. Yani şey anlamda geri dönmüş de sayılmıyorlar. Yani o şirket yarın öbür gün işte o çocukları başka yere de gönderebilir.
Evet.
Şimdi bu geri dönenlere biz işte uluslar aşırı göçmen diyoruz. İşte bu konuları çalışan, az önce de konuştuk.
Arkadaşlarımız var.
Arkadaşlarımız var. Çift yönlü göçmen diyorlar hocam. Ama tam olarak galiba bu tanım yeterli değil onların.
Yaşam geçiyor. Transmigrant diyoruz.
Şimdi. Evet. Biz transmigrant yani. Diyoruz Almanca'da. Evet. Uluslar aşırı
trans
göç.
Göçü değil.
Yani. Trans göçmen.
Evet, göçmen.
Evet.
Evet.
Bunların da belirli özellikleri var. Karakteristik hı-hı. özellikleri. İşte ilk olarak şunu söyleyebiliriz. Bunlar işte Almanya'da yaşarlarken de kendilerini ya her iki ülkeye ait hissediyorlar yahut da ikisinden de hiçbirisine.
Evet.
Bu böyle tip insanlar.
Yani şöyle olmuyor. Orada doğduğu için direkt olarak vatanı orası gibi gelmiyor diyorsunuz.
Yok farklı yani her iki evet. Yani
geçmiş olduğu için
evet,
belki.
Yani çok kültürlü yahut hem Türkiye'ye bağlı hem de evet. Almanya'ya bağlı yahut da ikisinden de hiçbirisine bağlı. Az önce söylediğimiz gibi işte şey global bir aktör insan olarak evet. görenler var kendilerini. Diğer bir özellikleri ise işte göç ettikleri yerde kalıcı olarak görmüyorlar kendilerini. Uzun vadede nerede yaşayacaklarını bilmeyen insanlar bunlar aslında. Her işte burada işte Türkiye'nin koşullarına, durumları değiştiğinde tekrar göç edebilirler. Ben de onun için canlı bir örneğim aslında.
Öyle mi?
Evet, ben de Türkiye'den Almanya'dan Türkiye'ye dönmüş birisiyim.
Kaç sene yaşadınız orada?
Ben 35 sene yaşadım Almanya'da. Şimdi işte doktora tezimi bitirdim. Burada uğraşıyorum Türkiye'de işte yerleşmek için. Ancak işte bazı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu zorlukları aşabilirsem kalacağım. Yoksa benim evet. açımdan Almanya'ya geri dönmede bir sakınca yok.
Peki kaç senedir Türkiye'desiniz?
Ben gidip geliyorum. Tam olarak yerleşik sayılmasam da 3 yıldır iki ülke arasında mekikte okuyorum.
Evet.
Çocukları daha önceden gönderdim ama. Hı-hı. Onlar burada okula gidiyorlar.
Evet, şimdi ilginç bir tiple karşı karşıyayız. Yani sizin için şahsınıza evet. demiyorum. Dediğiniz doğrudur. Böyle yani işte sınır aşırı bir kişilik, bir kimlik ortaya çıkıyor. Bunun getirdiği bir takım fırsatlar da var aslında. Yani ülkeler arasındaki ilişkiler açısından var. Ondan sonra ekonomiler açısından var. Ve tabii ki insanların kendilerine getirdiği fırsatlar var. Bundan iyi yararlanmaya çalışıyorlar. Yalnız burada küçük bir şikayetimi de söylemek istiyorum. Şimdi bu gelişmeden bizim devlet kurumlarının pek haberi yok hala.
Evet.
Yani onlara şöyle söyleyeyim. Onlara yani yol açıcı, destek olucu bir yaklaşım içerisinde değiliz henüz. Olması gerektiği söylendiği vakitte geri dönüşü teşvik mi ediyoruz diyorlar. Halbuki artık öyle bir şey yok. Yani bu söylediğimiz 1980'lerde kalmış bir şey.
Şimdi Almanya geri dönüşü bir zamanlar teşvik etti. Yani Helmut Kohl döneminde ben hatırlıyorum o zamanlar 13-14 yaşlarındaydım. 1983 yıllarında falan. İşte 2 yıl süreyle öyle bir geri dönüş teşvik yasası vardı.
2 yıl değil 11 ay o kadar.
Orada işte 250 bin kişi döndü yaklaşık. İşte onlara belli bir ücret de verdiler. Ama herkes yani de alamadı.
Türkiye açısından şimdi insanların Türkiye açısından geri dönmesi veya dönmemesi bir sorun değil.
Bir sorun değil. Yani. Hatta şunu da tartışabiliriz. Türkiye istiyor mu bu kişilerin geri dönmesini? Onu da tartışabiliriz.
Hayır yani işte ya bir şey ifade. Yani kıymeti harbiyesi kalmadı. Şu evet. anlarda kalmadı. Bakınız şimdi Türkiye 1980'lerde 90'ların başına kadar belki. Hatta 90'lara hiç ulaşmadı o iş. Ödemeler dengesinin ciddi bir şekilde yurt dışındaki işçi dövizleriyle
evet.
Dengelemeye çalışıyordu, düzeltmeye çalışıyordu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok Türkiye'nin. Yani dolayısıyla bir döviz hani eskiden beri denir. Hı hı. Efendim altın yumurtlayan tavuk gözüyle bize bakılıyor falan öyle bir şey yok.
Yok.
Evet. Belki vaktiyle oldu biraz falan ama şimdi öyle bir şey yok. Dolayısıyla yani vatandaşımız nerede yaşamak isterse orada yaşar yani. Bunun ötesinde hı hı. ekonomik açıdan söylüyorum ama tabii bulunduğu yerde de yani Türkiye'nin bir uzantısı olarak kalmalarını arzu ettiğimiz doğrudur. O da iyi bir şey esasında.
Yani bu transmigrant evet. olarak evet. ifade olunan ve sayısını tam olarak bilemediğimiz yekünün aslında çok nitelikli ve vasıflı olduğunu görmek lazım.
Evet.
İlhan Karaca kendisinden çok fazla bahsetmez belki ama son derece donanımlı mesleğini Almanya'da icra etmiş, doktorasını tamamlamış, saha deneyimi olan bir arkadaşımız. Yine onun şahsında ben hani birçok kişiden de bahsetmiş oluyorum. Bu kıymetin aslında Türkiye'de bir karşılığı olmalı. Bunun bilinmesi lazım. Bunu isteyenler bir şikayet olarak algılayabilir. bu arkadaşlarımız Türkiye'ye döndüklerinde çok ciddi bir problemlerle karşılaşıyorlar. Yani onların önündeki bir takım engellerin, bürokratik engellerin kaldırılması ve hatta onların Türkiye'de yerleşmelerinin teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben antiparantez vurgulamış
oldum. Ama çok doğru söylüyorsun Tanrı Bey. Şimdi o modası geçmiş. Aman yerlerinde kalsınlar, dönmesinler şeyi geçti artık. Evet. Geride kaldı.
Yani, evet, evet.
Ama
evet,
hala onu yani dile getirenler var. Ondan rahatsız olduğumu söylemek istedim ben. Halbuki bu insanların hani biraz evvel dediğim gibi hem ekonomimize hem geldikleri ülkenin ekonomisine hatta ülkelerin arasındaki, toplumların arasındaki ilişkilere ciddi katkıları olacaktır. Dolayısıyla yani bu bir kazanç. Bu
beyin
bir kazanç
göçü yani. De diyebiliriz aynı zamanda oradan buraya. Şimdi beyin göçü.
Beyin kazanımı diyelim daha beyin doğrusu. Bence.
Yani bana beynimi kullanmaya izin verilirse evet. Ama
buradan eleştirileri biz şimdi, göndermiş olalım.
Evet yani beynimi kullanmaya izin verilirse evet. Ama ben şu an Türkiye'ye geldiğimde işte bir telefon hattı bile almakta güçlük çekiyorum. TC kimlik numaram olmadığı için.
Evet. Siz bu arada Alman vatandaşısınız.
Alman vatandaşıyım.
Ama mavi kartla aslında.
Mavi kartla şimdi oluyor. Öncesinden evet, bahsediyorum. Ya yani. Da işte hocam ben işte denklik başvurusu yaptım. Şimdi Almanca bildiğimi ispatlamam lazım. Sınava girmem lazım. Ama ben eğitimimin tamamını Almanya'da yapmışım. Doktora tezimi Almanca'da yazmışım.
Sizi kim sınayacak yani?
Beni sınıyorlar. Şimdi
boşluk doldurmalarla falan değil mi?
Evet. Yani ben şimdi yaklaşık bir 6-7 ay uğraşacağım bu tür işlerle. Evet. İşte Almanya'da sistem farklı olduğu için benden burada belki istenmesi olan doğru belgeler isteniyor. Onları bulmakta, tedarik etmekte, üniversiteyle yazışarak onların buraya gelmesinde zorluk çekiyorum, güçlük çekiyorum. Dolayısıyla bireysel çabalarımla ancak bir şeyler yapabiliyorum. Bir noktada belki her şeyi bırakıp dönebilirim. O anlamda bunu bir sistem olarak da dile getirmiş olalım.
Halbuki dönmemen lazım. Yani evet. Bu arkadaşlarımızın dönmemesi tabii, lazım. Tabii, hizmetlerini, donanımlarını, niteliklerini ülkemize kazandırmaları
şimdi,
lazım.
Bir de herhalde beni doğrulayacaksınız. Geldiğiniz yerde de yani hangi ülkede yaşadıysanız, evet. Büyüdüyseniz orada da belli güçlüklerle karşılaştığınız için de aynı zamanda Türkiye'yi tercih ediyorsunuz. Evet. Şimdi bu konuda yapılmış araştırmalar var. Araştırmaların çoğunda yani işte adını öyle o şekilde telaffuz etmek istemiyorum ama yani ırkçı bir takım, ayrımcı, dışlayıcı bir takım muamelelerle de karşılaşan çok insanımız var. Şimdi ben biliyorum ya akademik çevrelerde bir türlü çalıştığı üniversitede yükseltilmeyen, evet. Türk olduğu için, yabancı evet. olduğu için çok insan Türkiye'yi tercih etmeye başladılar. Yani tanıdıklarım var böyle. Şimdi orada önünü kapamışsınız. Ondan sonra bir değer olarak ortaya çıkmış. Burada işini kolaylaştırmak durumundayız. Evet. Yani bu konuda ciddi bir şeye ihtiyacımız var bizim. Zihin yenilenmesine ihtiyacımız var. Ta o 80'li yıllarda efendim orada kalsınlar biz dönüş teşvik etmeyelim falan. Bunlar artık çok demode yaklaşımlar. Yani bunu bu şekilde sık sık söylerim ben de. Burada da söylüyorum. Yani bir örnek belki bu programlardan bir tanesinde de vermişimdir. Yani 2008 senesinde Spiegel'de bir şey çıktı. Bununla ilgili bir yazı çıktı. İlk Almanlar da işin farkına yeni farkına varmaya evet. başladılar. Üniversiteyi yeni bitirmiş, mezun olmuş bir Türk genci otobüs durağında beklerken iş görüşmesine gidiyor. Yani işte giyimi, kuşamı, her şeyi falan yerinde. Bir polis arabası geliyor ve hemen bunu böyle şey yapıyorlar. Sıkıntıya sokacak şekilde sorguluyorlar. Ondan sonra üzerinde bir şey yok. Pasaportu yok mesela. Halbuki pasaportuna ihtiyaç yok insanın sokakta dolaşırken evet. falan. Ondan sonra ve o iş görüşmesini kaçırıyor. Gidemiyor oraya. Daha işin başında böyle işte dakiklik, Alman erdemlerinden dakikliğe uymamış adam pozisyonuna düşüyor falan. Anlatamıyor ve kalkıp Türkiye'ye dönüyor. Şimdi bu tür şey yapan, havlu atan hani amiyane tabiriyle birçok insan var yani. Çok insan var. Şimdi Türkiye'ye orada havluyu atıp geldikten sonra Türkiye'de de işte 35 yıl Almanya'da oturan Han Bey'in işte ne bileyim tutup Almancasını ispat etme falan gibi böyle bir takım uygulamalar, bürokratik zorluklar. Evet. Bunların tabii izale edilmesi lazım. Bunların ortadan kaldırılması lazım diye düşünüyorum ben şahsen.
Evet. Yine bir örnek olarak 2008 zannediyorum yayın hayatına başlayan Turkuaz Avrupa Dergisi'ne katkı sağlayan 6-7 akademisyen arkadaşımız vardı. Şu anda bunun 5'i Türkiye'de. Yani bu tersine göçün ya da beyin göçünün geldiği noktanın aslında tipik bir örneği bu.
Evet, evet.
Ama işte şunu da unutmayalım. Bu küçük bir grup için geçerli. Yani şöyle bir algı varmış gibi.
Oranı ne kadar diyebiliriz?
Oranı çok düşük.
Düşük.
Çünkü bunu çalışan akademisyenler de söylüyor. Küçük bir grup için geçerli. Neden? Çünkü nitelikli olmanız gerekiyor. İki dili bilinmeniz gerekiyor. Almanya'da çoğunluğu oluşturan kişilerse işte %44'ü açlık sınırında zaten yaşıyor Türk toplumunun. %30'u işsizlik sıkıntısı yaşıyor. Bu kişiler kesinlikle dönmeyeceklerdir. İsteseler de dönemeyeceklerdir. Aslında Almanya'nın dönmesini istediği kişiler dönmüyor.
Evet, evet.
İhtiyaç duydukları kişiler dönüyor.
Aslında dönen kişiler her yerde çalışabilecek. Yani dünyanın
evet,
herhangi bir yerinde çalışabilecek.
Dolayısıyla
orada kan kaybediyorlar.
Kan kaybediyorlar.
Yani.
Buna rağmen
bence farkındalar.
Farkındalar. Buna rağmen işte başka ülkelerden işte kalifiye eleman devşirme işine kalkışıyorlar.
Almanya için bir zarar değil mi sizin gitmeniz?
Almanya için bir zarar olsaydı beni tutarlardı herhalde. Bizi herhalde gözden çıkarmışlar hocam. Yani
ben,
bilmiyorum. Ben öyle düşünüyorum.
Ben onun farkında yani şöyle diyeyim. Aslında tabii eleştiri getirmek istiyorum. Hindistan'dan başka ülkelerden falan nitelikli insan getirmeye çalışırken elinde elinin altında
evet,
üstelik de kendi vergileriyle okuttuğu insanların gitmesine
kültüre
niçin
de
razı olabiliyorlar? Yani bir de her şey dile bakıp şimdi Hindistan'dan gelen İngilizce konuşuyor. Almanca öğrenmesi biraz da zor oluyor falan.
Zaten İngilizce konuştuğu için de İngilizceyi çoğunlukla tercih ediyor.
Onun için de Amerika'ya gidiyorlar falan filan. Şimdi dolayısıyla o bir zaman bir şey ne yeşil kart mıydı?
Green card çıkardı.
Green card çıkardı. Olmadı.
Olmadı.
Yani yürümedi falan.
Şimdi blue card var. Yine evet, olmuyor.
Yine olmuyor. Şimdi elinin altında yetişmiş elemanını kaybeden insanın kafasının gerisinde başka bir zarar var diye düşünüyorum ben. İşte Türk ve Müslüman olduğu için gitsin diye düşünüyorlar mı acaba diye de kendi kendime soruyorum. Ve belki de biraz haklıyız da bu konuda.
Evet, bu da toplamda Almanya'nın imajını da zedeliyor. Çünkü bir Hintli o zaman bakıyor ki bu adam, ya da bu Almanya kendi elindekilere bu şekilde davranıyorsa ben de gittiğimde bana da bu şekilde davranacaklar.
Evet, bir gece dışarıda belki birilerinin saldırısına uğrayacak.
Evet.
Yani sırf derisi esmer diye ten rengi. Yani bir de öyle
peki,
bir şey var yani.
Ucuz iş gücü gibi bir durum söz konusu mu Hindistan'dan gelenler için?
Ucuz iş gücü daha çok Avrupa içi göçlü oluyor. İşte hı-hı, Doğu Avrupa ülkelerinden geliyorlar. Romanya, Bulgaristan, Polonya'dan.
Son zamanda da İspanya'dan falan.
İspanya'dan, İtalya'dan da gelenler oluyor.
Kriz nedeniyle.
Kriz nedeniyle.
Ama ucuz da değil yani. Onun da tabii şeyleri
evet,
var. Yani o kadar basit
evet,
değil.
Sayın Güleci, peki şu andaki Almanya'nın durumu nedir sizce? İşsizlik açısından bir kriz var mıdır? Ne dersiniz?
Şimdi tam da arkadaşların bıraktığı noktadan şöyle birkaç istatistiki veriyle katkı
buyurun,
sağlayayım. Alman Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre Almanya'nın nüfusu 2050 yılında 12 milyon azalarak aşağı yukarı 68 milyon civarına düşecek. Şu anda 80 milyon civarında olduğunu düşünelim. Bu durumda da Almanya'nın bir an önce göçmen politikasını gözden geçirip gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Çünkü ifade edildiği üzere hem nüfus, yaşlı nüfus, zaten yaşlanan bir nüfus söz konusu. Hem nüfusun azaldığını ve hem de bu tersine beyin göçü dolayısıyla nitelikli vasıflı insan gücünün azaldığını düşündüğümüzde Almanların yerinde ben olsam bu konuyu ciddi şekilde gözden geçirirdim. Nitekim yine yapılan açıklamalarda bir takım başlıklar altında işte 2 yıl 3 yıl içerisinde şu kadar vasıflı elemana, işte şu kadar doktora, efendim şu kadar mühendise ihtiyacımız var gibi bir takım beyanlarda bulunuyorlar. Mesela 4 yıl içerisinde binlerce akademisyen, yine binlerce mühendis 2015 yılına kadar, yani içinde bulunduğumuz yıla kadar 250 bin civarında yeni göçmene, ki bunların vasıflı olması gerekiyor.
Yani daha çok mühendis ve akademisyen mi geliyor? Öyle diyebilir miyiz? Hangi sektörlerde en çok?
Yani aslına bakarsanız hem akademik camiada hem de özellikle hizmet sektöründe, bilişimde mesela, bilişim evet, altyapısında çok ciddi bir eleman ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bunun dışında hasta ve yaşlı bakıcısı, efendim tıbbi sekreter, teknisyen gibi ara elemanlara çok ciddi şekilde ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz. Genel hatlarıyla Almanya'nın 2030 yılına kadar 630 bin vasıfsız işçiye ve 2,5 milyon vasıflı işçiye ihtiyacı olduğunu biliyoruz.
Evet. Peki en çok Almanya'dan mı tersine göç yaşanıyor? En çok orada.
En kalabalık ülke tabii yani. Türkiye'nin en kalabalık yani, olduğu.
En kalabalık ülke evet 3 milyona yakın. Onun için Almanya'dan en çok. Bir de en şey diyelim ülkede Almanya yani baskının evet, daha çok olduğu ülke Almanya olduğu için iten nedenler de orada daha belirgin. Yani Almanya'da iten etkenler daha yüksek olduğu için oradan göçlerin daha çok olması da doğal.
Ben hani kendi birkaç gözlemimi paylaşacağım. İfade edildi 1984-85'li yıllarda Almanların, Almanya'nın bir teşvikiyle yine binlerce aile geri dönüş yaptı. Benim ailem de bunlardan birisiydi. Ve o yıllarda Türkiye'ye döndüklerinde neden döndünüz yani gibi bir yaklaşımla karşılaşılmıştı. En son birkaç sene öncesinde ben uzun süreli bir misafir öğretim görevliliği sürecimde şununla karşılaştım. Türk ve Türk kökenli aileler fırsatını buldukları anda Türkiye'de yaşamak istiyorlar artık.
Bunda ekonomik ya da diğer sebeplerden öte başka bir neden var sanki. Belki bahsettiğiniz baskı olabilir. Neye bağlıyorsunuz bunu?
Yani olmadığını söylemek çok şey olur. Böyle ütopya olur. Herkesin çalıştığı sektör, komşuluk ilişkileri, yaşadıkları tabii kendi özelinde kalmak kaydıyla bir takım zafiyetler olduğunu biliyoruz. Ama bunun haricinde herhalde Türkiye'de de değişen şartlar, bir takım gelişmeler, hayat standartlarının yükselmesi sebebiyle tabii burada vatan hasreti en üst başlıkta da değil zikredilebilir. Mi? Evet. Bir doktora gitmiştik. Doktor dedi ki siz dedi vatan hasreti çekiyorsunuz. Bir komşumuzu götürmüştük ona yardımcı olmak için. Siz dedi kısa süreli bir Türkiye'ye gidin biraz güneşlenin. Bu size iyi gelecektir.
Siz bakınız, de Almanya'da yani, yaşadınız değil mi?
Evet evet uzun süre ben de kaldım. Dolayısıyla aslında herkesin kendi özellikleri var Türkiye'yi tercih etmede. Ama bu her geçen yıl daha da sistematik bir şekle dönüşüyor. Ve herkes kendince daha böyle mantıklı gerekçeler buluyor Türkiye'ye dönüş için.
Veyahut da iki ülkede yaşamayı tercih ediyorlar. Yani o da var. Şimdi özellikle yaşlılar için işte yılın bir süresini burada, birkaç ayını burada, evet, birkaç ayını orada falan gidip
gelmekler
falan öyle. Öyle de bir yaşam tarzı ortaya çıktı esasında. İşte bu da sınır aşırı bir yaşam tarzı. Evet. Yani yepyeni alanlar ortaya çıkıyor. Yani şimdi şey var, bizim programın adını biz burada kalacağız.
Biraz ters bir durum çıktı
yani
ortaya.
Yok aslında ters değil yani hakikaten kalacağız. Yani. Evet. Orada devam ediyor. İnsanlarımız küçük bir grup şimdi bizim insanlarımız yavaş yavaş yaşadıkları toplumu artık o kadar yavaş yavaş değil mi ki 50 sene değil yani 50 seneden fazla zaman geçti. İntibak ettiler ve kendilerini orada da aslında evde hissedebiliyorlar. Ama işte ortamın biraz daha böyle ne bileyim yani makul bir şekilde insanları mutlu edecek şekle dönüşmesi lazım. Yani o zaman zaman tam tersi oldu. Haklarında üzerlerinde böyle çok anlamsız tartışmalar sürer. Kamuoyu ona göre belirlenir, şey yapılır falan. Yani bu tür bir ortamda insanların çok kendilerini mutlu hissetmeleri mümkün değil. Yani iyi ilişkiler kurmaları yaşadıkları toplumda mümkün değil. Dolayısıyla bir sıkıntı var yani. Bu sıkıntı evet, yoktur demek de hata olur. Ama her şeye rağmen siz 3 milyondan söz ettiniz. Ben orada doğanlarla falan 3,5'u falan bulduğunu yani hiçbir şekilde Türk kayıtlarına geçmeyenler var, çocuklar var. Belki şimdi şu işte çifte vatandaşlıkta bir değişiklik yapıldı. Olurlarsa biraz daha sayıyı bileceğiz ama yani 1 milyon 600 bin 700 bin civarına düştü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar sadece. 1 milyondan fazla şey var.
vatandaş
var. Bir de yani değişmiş olan falan var. Bir de işte orada doğup hiç bilmediğimiz bir de işte karışık evlilikler var biliyorsunuz.
Evet.
Evet, onların çocukları var. Yani annesi Alman, babası Türk ya da babası.
Ve hiç azımsanmayacak bir sayı var burada.
Ciddi bir sayı var. Yani çok ciddi evlilikler yani sayısında artış oldu. Dolayısıyla yani Türkiye'nin Türk varlığı diyebileceği rakam 3,5'u buluyor gibi geliyor bana yani en azından.
Burada bir virgül koyalım hocam. Evet. Ardından yine programımız devam edecek.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Biz Burada Kalıcıyız devam ediyor değerli dinleyenler. Bugün tersine göç, Türkiye'ye geri dönenler üzerine konuşuyoruz. Eğitimci Doktor İlhan Karaca, tarihçi Doktor Taner Lüleci ve göç uzmanı Can Ünver bizlerle beraber. Kaldığımız yerden devam edelim sohbetimizi. Peki Türkiye'de bu konuda araştırmalar yeterince yapılıyor mu sizce tersine göç üzerine?
Sadece Türkiye'de değil Almanya'da da bu konuda fazla araştırma yapılmıyor. İşte 90'lı yıllarda Amerika'da daha çok yaygın bu çalışmalar. İspanya'da var, işte Portekiz'de, Fransa'da bizden çok daha ilerideler bu konuda. Almanya'da Almanya'da ulusal uyum daha ön planda olduğu için bu transmigrasyon, işte uluslar aşırı göç fenomenine pek de iyi bakmıyorlar. Çünkü onların istediği işte ulusal bağlama adapte olmaları. Türkiye'de de fazla araştırma yok. Yani yeni keşfedilmiş bir. Hatta kavramı tam olarak Türkçe'ye çevirememişiz. Bu transmigrant kavramını. Orada bile problem yaşıyoruz.
Birkaç üniversitede göç enstitüsü var. Ama çalışmalarının yeterli olmadığını herhalde ben öyle düşünüyorum. Yani daha alınacak çok mesafe var sana.
Aslında araştırmak lazım nedenlerini. Evet. Burada da Almanya'da yaşamış, uzun yıllar yaşamış konuklarımız var. Soralım o zaman. Öncelikle ben Sayın Karaca'dan başlamak istiyorum. Siz neden geri dönme ihtiyacı hissettiniz? O süreci bize biraz anlatabilir misiniz?
Evet. Şimdi Almanya'da eğer bir Alman ismi taşımıyorsanız, yahut da Alman'a benzer bir isim, her yaptığınız eylem yahut da her söylediğiniz uyum terazisine konuyor. Bu da sizin üzerinizde bir baskı oluşturuyor. Şimdi bu baskıdan bir defa kurtulmak istiyorsunuz bir yerde. Bu programa gelmeden önce bir dergide okudum. Orada bir görüşme yapmıştı. Bir Türkiye dönem birisiyle. O şöyle diyor. 11 Eylül'den sonra her şey iyice kötüleşti. O saatten sonra Türklerin yanında bir de yeryüzündeki tüm Müslümanları haklı çıkarmalıydım. Hatta liberal arkadaşlarıma karşı bile. Bu büyük bir haksızlık diyor. Bu bir bayan, Türkiye'ye dönmüş bir bayan. İstanbul'a gelmiş olmam kendimi ispatlamama mola verme anlamına geliyor diyor. O baskıdan kurtuluyorsunuz. Ben Türkiye'ye geldiğimde kendimi çok daha anonim birisi olarak hissettim.
Daha özgür,
fark edilmeyen birisi. Almanya'da biri bizi gözetiyor diye bir program var ya. Yani öyle bir şey var. Oradan kurtuluyorsunuz birincisi.
Müthiş bir baskıdan
kurtulduğunuzu buraya geldiğinizde hissediyorsunuz gerçekten.
Evet.
O baskıdan kurtulmak. Bu baskıyı da zaten posta kutusundan da önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Posta kutusundan bile hissediyorsunuz. Ola gelen mektuplar. Burada posta kutuma hiç mektup gelmiyor mesela.
Ne gibi hocam, mektuplar belki geliyordu? O ben konuda... kaçırdım orayı.
Şimdi ben Türkiye'ye geliş nedenim, asıl nedenimi anlatabilirim. Benim çocuklarım Türkçe konuşmalıydı. Bunun için bana kalan tek seçenek yer değiştirme stratejisiydi. Yer değiştirme stratejisini de Türkiye'ye gelerek uyguladım. Şimdi benim çocuklarım burada okula gidiyorlar. Ben çocuklarımı ne okula, aman kreşe gönderdim, hı hı, ne de okula. Okul çağları gelince buraya aldım.
Yani ilkokuldan itibaren diyebiliriz.
İlkokula gelmeden.
Gelmeden.
Ama oraya önemli, kadar çok sıkıntı çekiyorsunuz. Yani akışın tersine göre hareket ettiğinizde çok sıkıntı çekiyorsunuz.
Siz oradaydınız, çocuklar buradaydı.
Hayır, çocuklar oradaydı.
Pardon.
Okul çağı geldiğinde buraya getirdim çocukları.
Tamam, ama siz yine buradasınız, yanındasınız.
Evet, şu an
yanımda. Çocuklarınızın. Ya, ailesel sebepler de çok önemli. Aynı zamanda evet, buraya da belki biraz dokunmak lazım. Bu da önemli bir husus. Peki, Sayın Lüleci, siz ne kadar kaldınız Almanya'da?
Bizim de bir göç geçmişimiz var. Annem babam yine birçok hikaye tanıdık gelecek. Oradaydılar. Ben Türkiye'de doğdum. İlhan Hoca'nınkine benzer bir hikayem var benim de. Babam milli yaklaşımları yüksek olan birisiydi. İyi ki de öyleymiş. Okul vakti geldiğinde benim Türkiye'de okumam gerektiği üzerine biz karar birliğine vardık.
Bunun esas nedeni neydi peki?
Esas nedeni şu idi. Birinci, herhalde o yıllarda orada kalanların kafaların arkasındaki plan hep şu idi. Önümüzdeki sene biz Türkiye'ye dönüyoruz. Tabii bu önümüzdeki sene hiç bitmez.
Gelmez.
Bunun birçok örneğiyle de insanlar defalarca karşılaştıklarından herhalde benzer bir tabloyla karşılaşmamak adına ebeveynlerim kendileri açısından riskli bir karar verdiler. Çünkü bunun birçok farklı yansımaları olabilirdi. Ama ben bugün hani en azından bir akademisyen olarak şunu söylüyorum. İyi ki de öyle olmuş. Ben Türk eğitim şartları içerisinde, Türk eğitim sisteminin içerisinde bütün handikaplarına ve bütün zafiyetlerine rağmen eğitim hayatımı sürdürdüm. Bu yıllar içerisinde sürekli Almanya'ya, gerek ailemin yanına, gerek meslek icra ettiğim zamanlarda akademik sebeplerle çeşitli toplantılara gitmek, gelmek imkanını buldum. 1984'te ailem kesin dönüş yaptığında kardeşlerim küçüktü. Onlar ilkokula da burada başladılar. Onların yaşadıkları bir takım sıkıntıları hatırlıyorum mesela. En son 2009'da uzun süreli kaldıktan sonra ben döndüm. Şununla karşılaştık. Mesela birçok Türk ailesi, dostumuz şunu söylediler gittiğimizde. Dediler ki siz artık hocam dönmezsiniz kuvvetle muhtemel, burada kalırsınız. Bizim her defasında dediğimiz şuydu. Biz hayır, bir iş için geldik. Özellikle de Almanya'yı tercih ettik. Çünkü Almanya'yı tercih etmemin temel sebebi en yoğun nüfus varlığımızın orada olmasıydı. Akademik vazifemizin dışında muhakkak orada temas edilmesi gereken insanlar, sivil toplum kuruluşları vesaire vardı. Ve bizim açımızdan maksat hasıl oldu. Biz tabii görev süremizin, resmi görev süremizin sona ermesi itibariyle ülkemize dönüş yapmış olduk. Ama kuvvetli bağlarımız hala devam ediyor. Orada İlhan Hoca ile beraber kurmuş olduğumuz Avrupa Türk Avrupa Genç Akademisyenler Derneği devam etmekte. Birçok öğrencim, meslektaşım ile irtibatımız devam ediyor. Tabii bunlar güzel şeyler. Ve bu daha da devam edecek, öyle görünüyor.
Evet. Sayın Karaca, peki buraya döndükten sonra neler yaşadınız? Tamam, bürokrasi konusunda bir sıkıntı yaşamışsınız, onu konuştuk. Bunun dışında siz daha anonim hissettiğinizi söylediniz, evet, daha iyi hissettiğinizi söylediniz. Bir adaptasyon süreci geçirdiniz mi acaba?
Şimdi insan her türlü ortama alışan bir varlıktır. Ben bunu ilk Dostoyevski'nin romanlarından öğrendim. Evet. Ben de kolaylıkla alıştım ama şimdi şöyle de bir yönü var olayın. Bu sefer Almanya sizi çekmeye başlıyor. Çünkü çocuklarınız tamam ben Türkçe öğrenebilsinler, ana dillerini Türkçe olarak sürdürebilsinler diye getirdim. Bu sefer Almanca da öğrenseler iyi olur diyorsunuz. Ve
Çocuklarınız Alman vatandaşı mı?
Evet. Ve bu sefer şöyle diyorsunuz. Hedefime ulaştıktan sonra geride dönebilirim.
Evet.
Bu sıkıntıyı yaşıyorum. Yani bu kararı verip vermeme sıkıntısını yaşıyorum. Onun dışında adaptasyon anlamında bir problem yaşadığımı söyleyemem Türkiye'de. Almanya'ya uyum sağlayabilen bir kişi dünyanın her yerine uyum sağlayabilir diyebilirim.
Evet, yani şimdi bu uyum meselesi işte çok sık burada da dile getiriyoruz. Öyle bir karman çorman bir kavram ki zaten ne olduğu da belli değil. Ya ben diplomatik görevle Berlin'de bulunduğum sürede bir Alman memuru, muhatap olduğumuz bir Alman memuru bana siz entegre olmuş, uyum sağlamış bir Türksünüz deme cüretini gösterdi. Dedim ki öyle bir niyetim yoktu benim, ne için? Ben niye buraya uyum sağlayayım ki? Yani görevli gelmişim Türkiye'yi temsilen falan belli bir vazifeyle. Şimdi bu işte bir uyum fetişizmi var biliyorsunuz.
Evet.
Gereksiz bir şeydir ve yanlış bir şeydir. Yani sosyolojik olarak da yanlış şey yapılır. Şimdi bu iş bölümünün bu kadar yoğunlaştığı bir toplumlarda topluma entegrasyon diye bir şey olamaz zaten. Olursa nerede olur biliyor musunuz? Aileye entegre olabilirsiniz. Yakın çevrenize entegre olabilirsiniz. Yani kent toplumlarında böyle topyekün entegrasyon diye bir şey yoktur. Asimilasyon bile olamaz. Evet. Ki olmamıştır yani. Şimdi olmayacak bir duaya amin diyerek böyle bütün siyaseti bunun üzerine kurdukları için de bir türlü neticeye ulaşılamıyor. Halbuki insanlara işte eşit fırsatlar yaratacaksınız. Ya yani eşit vatandaş olma olanakları yaratacaksınız, vereceksiniz onlara. Ondan sonra bakacaksınız. Zaten onların öyle bir şeyleri yok ama devamlı böyle işaret parmağıyla size sizi gösteren bir yaklaşım işte ne olur? İlhan Bey'i buraya geldiği zaman kendisini daha huzurlu hissetmesi evet. Neden olur. Çünkü orada sürekli olarak yabancılığı vurgulanacaktır. Bir de üstelik sizden bir şey bekliyorlar hala. Yani adınız İlhan olduğu için siz onların dışındasınız. Ve bilmem bir yere iş için müracaat ettiğiniz takdirde diplomanız ne olursa olsun, evet. Aldığınız notlar ne olursa olsun, kişiliğiniz ne olursa olsun İlhan'sınız.
Evet,
yani.
Onunla ilgili çok önemli bir örnek aklıma geldi. Ben bir Alman devleti destekli bir projede, proje sorumlusu olarak çalıştım. Bu bir okul projesiydi. İşte göçmen, Müslüman öğrencilerinin okul sorunlarıyla ilgili, spesifik okul sorunları. Şimdi ben proje sorumlusu olarak okullarla ilk görüşmeleri yapacağım. Arıyorum işte okulları. Sürekli beni reddediyorlar. Aklıma şey geldi, sekreterimi aratayım. O da, onun ismi de Fox'tu, soy ismi. Bütün kapılar açıldı. Bu çok önemli. Benim parıltılı unvanım da o kapıları açmaya yetmedi.
Açmıyor, tabii.
Bir isim o kapıları açmaya yetiyor. Dolayısıyla siz biz noktadan sonra ismimizi de mi acaba değiştirsek diye düşünüyorsunuz.
Fransa'da yapıyorlar.
Evet.
Vatandaşları değiştirdikten sonra ya, isimlerini de değiştiriyorlar.
Yahut da şöyle bir şey de var. Fransa'da yine deneniyor 50 şirket üzerinde anonim iş başvuruları, cinsiyeti, işte kökeni, etnik kökeni, ismi ve yaşı bildirmeden iş başvurusu yapıyorsunuz. Ama iş görüşmesine gittiğinizde yine kim olduğunuz ortaya çıkıyor. Ona da şöyle bir çözüm getirmeyi düşünüyorlar, işte şahitler olsun ama şahitler de yine o firmadan. Bozacının şahidi, şıracı gibi bir şey oluyor. Buna çözüm bulmak mümkün değil. Yapılan tüm araştırmalar sizin isminizin iş bulmada, toplumda yer edinmede son derece belirleyici olduğunu gösteriyor. İşte ev bulmada bazı aileler işte eşlerini göndermiyorlar. İşte dış görünüşe yabancı olduğu ortaya çıkmasında isimlerini farklı söylemek zorunda kalıyorlar. İlk görüşmeye gidebilmeleri için. Her alanda yaşanıyor bu sıkıntılar.
Yani peki. Şeyden telefonda, evet. Telefonda konuşmanızdan anlamazlar. Yabancı olduğunuzu.
Evet.
İsminiz de belki o an için anlamayabilir. Fakat bir ev tutmaya gittiğiniz vakit sizi görünce ondan sonra bunu da her göreve gittiğimde yaşadık biz. Almanya'daki konsolosluklarımızda işte büyükelçilikte göreve her gidişimizde ev ararken. Üstelik de işte yani yani devlet görevlisi olarak yani diplomatik statüde falansınız.
Evet.
Ona rağmen gidersiniz biraz evvel tutuldu falan derler yani.
Almanya için mi geçerli bu yoksa tüm vallahi Avrupa'da böyle şeyler yaşanıyor mu sizce?
Yani Almanya'da yoğunca yaşanıyor. Hmm. Yani bu herhalde şimdi mesela son yıllarda son 10-15 yıl, 10 yılda falan o şeyde de Hollanda'da da hava değişti. Belçika'nın belli yörelerinde var bu iş. Yani kuzeyinde özellikle
evet,
var.
Almanya için evet. Daha çok.
Orada şimdi kuzeyindekiler de daha çok Alman asıllı Belçikalıların yaşadığı.
Benim şimdi bu benim Alman kimliğim. Personal Ausweis yazıyor üzerinde. Fransa'da bu carte d'identité.
Ne anlama geliyor onu da
sorayım. Söyleyeceğim. İngilizce'de identity card'dır.
Evet.
Almanca'da Ausweis'tir. Ausweis kendini kanıtlama anlamına gelir. Alman kendini birinin üzerinden tanımlıyor. Ben diyor bu değilim.
Oo.
Almanım.
Evet.
Yani o kavramın içerisinde bile o mantık var.
Evet.
Bu anlayış Norbert. Almanya'da olduğu gibi hiçbir ülkede yok yani Avrupa ülkelerinde.
Norbert Elias'a selamlar.
Evet. Evet, Elias'a selamlar. O işte biz önceden geldik buraya diyor. Orta İngiltere'de herhalde Vincent Pava diye bir yer adlandırdı. Orada yerleşik bir grup var. Sonradan oraya başkaları gidiyor. Aralarında hiçbir fark yok. Yani ne sınıfsal, ne ırk, ne de dini. Evet. Önceden oraya yerleşmiş olanlar onları dışlamaya başlıyor. Almanya'da böyle bir durum var. Ve hiç bitmiyor. Yani uyum baskısı hiç bitmiyor. Ne zaman işte 50 yıl yaşadık artık uyumluyuz diyemiyorsunuz. Çünkü uyumdan sorumlu bakanlar
siz karar veremiyorsunuz.
Evet, biz karar veriyoruz.
Devlet bu konuda neler yapıyor? Alman hükümeti neler yapıyor bu anlamda?
Yani Türk. Yani bakan da Türk.
Uyum tek taraflı evet, bir evet. Anlayışa dayalı olduğu için sizin uyum sağlamanız bekleniyor. Karşılıklı bir alışveriş beklentisi yok. Sizden işte şu çocukların şeyi var, çok güzel bir örnek. Karşılıklı alışveriş teorisi var, kuramı var. İşte diyor ki biz burada yaşıyoruz, siz bize muhtaçsınız, biz de size. Şimdi dil üzerinden bunu bir araştıralım. Türkçeden Almanca'ya geçen kelimeleri bir bakalım. Gençlerin konuştuğu bunlar işte biraz argo kelimeler sadece.
Evet.
Lan, onun bir uzantısı.
Fazla söylemeyelim
evet.
Yayındayız.
İşte valla. Babo, yallah. Bunlar Türkçeden Almanca'ya geçmiş
aslında
kelime.
Yallah Türkçe de.
Arapçadan.
Evet, Arap da var çok fazla.
Şimdi Almanca'dan Türkçe'ye ne geçmiş diyorsanız komple bir dil geçmiş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla karşılıklı alışveriş.
Çok da karşılıklı.
Çok karşılıklı değil. Uyum sağlarsanız kabul görüyorsunuz, o da olmuyor. Çünkü siz onlara ne kadar çok benziyorsanız o kadar uyumlu olmuş olmanız gerekiyor.
Ama o kadar da rahatsız oluyorlar. O da ikilemli
evet.
Bir şey.
Sizin benzemeyen
Almanlama Türk filan.
Benzemeyen yönünüzle ilgileniyor sadece daha çok.
Evet. Ya da yani Alman gibi Almanca konuşsanız siz nasıl oluyor da bu kadar iyi Almanca konuşuyorsunuz? O ilk anda zaten ne diyeyim yani gol atıyor size. Böyle de bir tuhaf yani. Farklısınız, siz yapamazsınız bu işi falan gibilerde.
Bu galiba biraz da bizim tutumumuzdan da kaynaklanıyor. Sadece Almanlara da yüklenmeyelim. Yani biz de kendimizde olana biraz daha fazla
hocam,
değer vermemiz gerekiyor.
Hocam yüklenme zamanı geldi biliyor musunuz? Bakın 50 sene sonra hala bunları konuşuyoruz. 53
evet.
Sene, 54 sene geçiyor. Hala bunları konuşuyoruz. Bu işte aslında bizim ayıbımız değil yani. Bunu
yok değil de lazım. Şimdi biz de kendimize ait olana daha çok değer vermeliyiz.
Tabii aynı kanaatte.
Bakın işte dilimize gereken değer verseydik şu an geldiğimiz noktadan çok daha ileri noktalarda olabilirdik. İşte biz okul başarısı gelsin diye çocuğumuzu okula gönderiyoruz.
Hı hı.
Ama aynı zamanda işte dilden arındırılma sürecine soktuğumuzda çocuğun bilmiyoruz. Bunları öğrenmemiz gerekiyordu çok öncesinden. İşte hem bizim de bir deyim var 25 kuruş hem şoför mahalli hem de çeşme başında dur emmim kızım görüm diye bir deyim var. Şimdi hem kimlik başarısı elde edeceksiniz, hem okul başarısı elde edeceksiniz, hem de iş bulacaksınız.
Evet.
Bunların hepsi bir arada o okul denen kurumda olmuyor.
Oh,
başka bir araca binmeniz gerekiyor. Dilinizi korumak istiyorsanız, çok dilli olmak istiyorsanız. Ama eğer okul başarısını tercih ediyorsanız, o zaman bugün gelinen noktaya geleceğiz ve de geldik.
Evet, evet, evet.
Evet.
Aa, sıkıntılı bir şey.
Sayın Yüleci, sizin ekleyecekleriniz var mıdır?
biz İlhan Hoca ile misafir olduğumuzda böyle karamsar tablolar çiziyoruz. Şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Bu tersine göçün belki bir alt başlığı tersine beyin göçüdür ya. Bu konuda Türkiye'de iyi şeyler oluyor ya da olan şeylerden birisi de bu. TÜBİTAK. Neydi hemen bakıyorum.
Akademisyenler.
Evet evet onun tam evet şey çok da önemli değil. Rakam kodunu vermek istemiştim de. Yurt dışındaki bilim insanlarını Türkiye'ye kazandırmak maksadıyla bir yol açtılar. Ve bu konuda ciddi düzenlemeler yaptılar. Güzel iyileştirmeler yapıldı. Ve bu kapsamda Amerika'dan, Avrupa'dan ve Japonya'dan birçok bilim insanı Türkiye'ye geldi. Ve bir proje kapsamında geliyorlar. Mesela yapılan düzenlemelerden ya da iyileştirmelerden birisi şu. Daha önceden proje müracaatlarında, proje fasıllarında Türkiye'deki bir üniversiteden mesela kabul, onay almanız gerekiyordu. Artık böyle bir onay gerekliliği şartı yok. Ya da devlet şunu söylüyor. Türkiye'de bulunduğunuz işte bu proje sürecinde, 2 yıllık süreçlerdir genelde bunlar. Ola ki üniversitede herhangi bir kadro imkanı yakalamış iseniz sizin bursunuzu kesmiyorlar. Ve bütün bunlar da şey anlamında kişinin en nihayetinde yurt dışından gelip Türkiye'de yeni bir düzen oluşturmak kolay olmadığını bildiğimize göre kişilerin avantajları bakımından güzel gelişmeler. Tam fasıl şu TÜBİTAK 22-32 yurda dönüş araştırma burs programı. En azından sesimizin gittiği yerlerde bizi dinleyenler varsa onlara da ulaşmış olalım.
Evet, son 1 dakika içerisindeyiz. 1-2 dakika içerisindeyiz. Eksik kalan bir husus var mıdır? Ekleyecekleriniz var mıdır? Evet. Sayın Hocam, Can Hocam, Sayın Karaca, ne dersiniz?
Vallahi şimdi bu tabii çok girift bir konu, yani karmaşık bir konu. Böyle tabii kısa süre içerisinde şey yapamıyoruz. Eksik kalan bir şey yok belki ama bir çağrıda bulunmak lazım. Hı hı. İki yöne gidecek çağrı. Bir kere bizim devlet kurumlarımızın bu konuda biraz daha hassasiyetle durmasını bekliyorum ben şahsen ve bu bir şeydir, bir davettir. Bir diğeri de bizim akademik dünyamız göç konularına yeni yeni ilgi duymaya başladı. Aslında son 5-10 yıllık hadisedir. Dolayısıyla onlara da genç akademisyenlere özellikle bu konuda yine bir çağrıda bulunup bu konulara daha fazla eğilmelerini beklediğimi söylemek istiyorum.
Evet, son olarak Sayın Karaca, sizin de son sözünü alalım.
Evet, ben de Can Bey'e katılıyorum. Benim adıma da çok yararlı bir şey olur. Umarım ben de bireysel çabalarımla burada kalmayı başarırım. Söyleyeceklerim de bu kadar.
Kolaylıklar diliyoruz biz de sizlere. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için, bizleri aydınlattığınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuklarımız eğitimci Doktor İlhan Karaca, tarihçi Doktor Taner Lüleci ve program danışmanımız göç uzmanı Can Ünver'di. Bugün tersine göç üzerine konuştuk. Haftaya bir başka konuyla yine karşınızda olacağız. Bu arada programımızın tekrarını bu gece 2-5'te dinleyebilir. İstediğiniz zaman biz burada.blogspot.com adresinde de ses kaydına ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.